bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yıldız Kuzgun 1. Kaset 1. Yüz ÖSYM Yayınları 5. Baskı Ankara 1997 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Ön Söz. Eğitim sistemini yenileştirme hareketlerinin başladığı 1950 yılından beri okullarımızda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine de yer verilmesi gereğinden söz edilmektedir. İlk öğretim düzeyinde 30, orta öğretim düzeyinde ise 17 yıldır örgütlü rehberlik uygulamaları yürütülmektedir. Ülkemizde danışman eğitiminin de yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi olduğu söylenebilir. Önceleri lisansüstü düzeyde verilen rehberlik ve psikolojik danışma eğitimi, ülkemizin danışman ihtiyacını kısa sürede karşılayabilmek amacıyla lisans düzeyinde de verilmeye başlanmıştır. Halen 7 fakültede lisans ve veya lisansüstü düzeyde rehberlik ve psikolojik danışma eğitimi yapılmaktadır. Bu 20 yıllık süre içinde bu alanda çeşitli kitaplar yazılmış, tezler ve araştırmalar yapılmıştır. Ne var ki bütün bu çalışmaların süreklilik göstermediği, kimi dönemlerde daha önce erişilen düzeyin çok gerisine düşüldüğü de görülmektedir. Gerçi rehberliğin başlangıç yıllarına baktığımızda bu alanda bir miktar yol aldığımız bir gerçektir. Ancak bugün özlediğimiz hedefin çok gerisinde olduğumuzda tartışma götürmez. Bu alanda bir gelişme gösterebilmemiz, daha önemli atılımlar yapabilmemiz için kanımca her şeyden önce ülkemizin koşullarına uygun bir rehberlik modeli oluşturmamız ve bu alanda şimdikinden daha nitelikli eleman yetiştirmemiz gerekmektedir. Bunun da rehberliğin düşünsel temellerini yerleştirmek için yayın ve uygulamaya ilişkin sorunlar üzerinde araştırma faaliyetlerini arttırmakla gerçekleşebileceği inancındayım. Hazırlamış olduğum bu kitabın bu alanda daha önce ortaya konan diğer eserler gibi rehberliğin teorik temellerini yerleştirme yolundaki çabalara küçük bir katkı olabileceği inancındayım. Aslında bir ders kitabı olarak hazırlanan bu eserde daha çok yaygın ve yerleşik bilgilere yer verilmekteyse de yer yer rehberliğin halen tartışmalı konuları da ele alınmaktadır. Bu konularda okuyucularım ve öğrencilerim tarafından yapılacak eleştirilerin ve getirilecek önerilerin bu eserin ileride daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağı inancında ve umudundayım. Yıldız Kuzgun, 15 Aralık 1986. İkinci basım için ön söz. Ülkemizde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine duyulan gereksinmenin giderek artmakta olduğu, bu hizmetlere sadece okullarda değil toplumun başka kesimlerinde de yer verilmeye başlandığı gözlenmektedir. Devlet kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından başlatılan aile danışmanlığı, iş ve işçi bulma kurumu tarafından geliştirilmeye çalışılan meslek ve istihdam danışmanlığı, özürlü bireylere mesleki rehabilitasyon çalışmaları, rehberlik anlayışını gerektiren hizmet alanlarından bazılarıdır. Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması ve orta öğretimde ders geçme sisteminin uygulanmaya başlaması okul rehberlik hizmetlerinin önemini daha da arttırmıştır. Bu eserin rehberlik ve psikolojik danışma alanında bir giriş kitabı olduğunu gözden uzak tutmadan ikinci basımında yukarıda sözü edilen konulara elden geldiği kadar yer vermeye gayret ettim. Okurlarıma yararlı olmasını dilerim. Yıldız Kuzgun Ankara, 30 Ekim 1991. Birinci bölüm. Eğitimde rehberliğin yeri. İnsan doğumundan ölümüne kadar fiziksel ve toplumsal çevresiyle etkileşim halindedir ve bu etkileşim süreci boyunca her an çevrenin istek ve beklentilerine uygun davranışlar geliştirir. Bireyde meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantılarla ve kendiliğinden gerçekleşir. Bir kısmı ise yetişkinler tarafından planlı ve kasıtlı olarak gerçekleştirilir. Bireyde toplumca istenen davranışları geliştirme sürecine eğitim adı verilmektedir. Örgün eğitim bu davranış geliştirme işlemini planlı bir biçimde gerçekleştirme sürecidir. Her bireyde ihtiyaçlarını karşılama ve gizil güçlerini gerçekleştirme yolunda doğal bir eğilim vardır. Eğitim, bireylerdeki bu eğilimi toplumun beklentileri doğrultusunda karşılama yolunda davranışlar kazandırma süreci olarak düşünülebilir. Şu halde eğitimin amacı genel anlamda bireyin özünü gerçekleştirmesine ve topluma yararlı olmasına yardımcı olmaktır. Genel olarak eğitimde planlı öğrenim durumları hazırlanarak öğrencilere kültürel mirasın aktarılmasına, onların zihin güçlerinin geliştirilmesine, çevreye uyum için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına ve böylece yetişkin toplumuna hazırlanmalarına ağırlık verilmektedir. Ancak toplumsal değişme hızının gittikçe artması üzerine bireylerin bilgili ve hali hazır topluma uyum gösteren kimseler olarak değil, hızla değişen ve karmaşık hale gelen toplumda ortaya çıkmakta olan sorunlarla baş edebilecek ve durmadan değişen çevresine uyum gösterebilecek kimseler olarak yetiştirilmeleri gereği daha çok hissedilmektedir. Bu nedenle artık okullarda bireylere geçmişin ve bugünün sorunlarına bulunmuş çözümleri aktarma yanında, belki daha da önemli olarak onların problem çözme güçlerinin geliştirilmesi amacına da yer verilmeye başlanmıştır. İnsan çevresine uyum yaparken çok kere yeni yollar bulmak zorundadır. Gelişmiş bir sinir sistemine sahip olmak insana doğa tarafından belirlenmiş sinaptik bağlar zinciri diyebileceğimiz içgüdü türünden davranışlar yerine öğrenilmiş davranışlar geliştirme olanağı sağlamıştır. İnsan geniş bir öğrenme ve problem çözme gücü sayesinde bir ihtiyacını karşılamada eski davranış biçimleri işe yaramayınca yenisini geliştirme imkanına sahiptir. Bunu yaparken geçmişte edindiği deneyimlerini işe koşabilir, onları yeni durumlara uyarlayabilir ya da onların yeni bir sentezini yapabilir ve sorunlara yeni çözümler getirebilir. Ayrıca kendi deneyimlerinin yanında başkalarının deneyimlerinden de yararlanabilir. Problem çözme işleminde başarı her şeyden önce problemin doğru bir biçimde tanımlanmasına bağlıdır. Kişiyi huzursuz eden durumun ne olduğu kesin bir biçimde tanımlanamazsa çözümü için doğru yaklaşımda bulunamaz. Güçlüğün doğru tanımlanması yanında sorunla ilgili konuda yeterli bilgi sahibi olmak da gereklidir. Sorunun nereden kaynaklandığı, hangi koşullarda arttığı veya azaldığı konusunda yeterli bilgi sahibi olunamazsa, bulunacak çözümler etkisiz kalabilir. Yeterli bilgi toplandıktan sonra güçlüğü gidereceği düşünülen davranış tarzları formüle edilir ve en iyi çözüme götüreceği düşünülen seçenekten başlanarak mevcut seçenekler uygulamaya konur. Bir seçenek uygulamaya konduktan sonra etkisi değerlendirilir. Eğer tutulan yol güçlüğü gidermede etkili olmuşsa o yolda devam edilir. Güçlüğü gidermede başarısız olan hatta onu daha arttıran yol terk edilir ve bir diğer seçenek uygulamaya konur. Gerek fiziksel gerekse toplumsal çevreye uyumda karşılaşılan güçlükleri gidermede izlenilen bu yolda başarı, güçlüğün kaynağı ve bunları giderecek yollar hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi sahibi olmaya ve geçerli yolu buluncaya kadar eldeki seçenekleri denemeye hazır oluş derecesine bağlıdır. Fiziksel ve toplumsal yaşamla ilgili olgulardan kaynaklanan sorunların ve bunlara bulunmuş çözüm yollarının tanıtılması ve karşılaşılabilecek yeni sorunlara çözüm bulabilme becerilerinin geliştirilmesi, okullarda çeşitli ders konularının amacını oluşturmaktadır. Ancak bir kimsenin kendi yaşamında karşılaştığı kişisel sorunlar hiçbir dersin konusu değildir. Bu, rehberlik ve psikolojik danışma adı verilen servislerin işidir. Rehberlik ve psikolojik danışma, bireye kişisel sorunlarının çözümü için gerekli olan olgusal bilgileri sağlayan, kişinin isteklerini ve imkanlarını, çeşitli özelliklerini tanımasına yardımcı olan ve nihayet bu bilgilerden yararlanarak özünü gerçekleştirmesine yardım eden bir hizmet alanıdır. Şu halde diyebiliriz ki, rehberlik hizmetleri birinci derecede bireylerin karar verme sorunlarına yardımcı olmaktadır. Karar verme, yukarıda da belirtildiği gibi bir güçlüğü gidermede şu ya da bu seçeneğe yönelme meselesidir. Karar verme, problem çözme işleminin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. İnsan hayatı boyunca pek çok konuda karar verir. Bazı konularda verilen kararlar bütün hayatı etkileyecek güce sahip olabilir. Böyle dönemlerde insan kaygı ve bunalım yaşayabilir. Yalnız olgusal bilgiye değil, psikolojik desteğe de ihtiyaç duyabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma bireylere bu desteği sağlamaya çalışır. Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik. Eğitimin, öğretim ve yönetim gibi geleneksel iki işlevinin yanında gelişmekte olan bir işlevi de öğrencilik kişilik hizmetleridir. Öğrenci kişilik hizmetleri genellikle öğrencilerin barınma, beslenme, sağlık, serbest zamanları değerlendirme gibi ihtiyaçlarını giderecek yardımlar yanında, onların gizil güçlerini geliştirme, yetenek ve ilgilerine uygun okul ve meslek seçme, insanlarla daha iyi ilişkiler kurabilme gibi kişilik gelişimi ve çevreye uyuma ilişkin sorunların çözümü için yapılacak yardımları da kapsamaktadır. Öğrenci kişilik hizmetlerinin amacı, öğrencinin eğitim ortamından en yüksek düzeyde yarar sağlayabilmesi için gerekli imkanları hazırlamak ve var olan engelleri kaldırmaktır. Bu durumda öğrenci kişilik hizmetlerinin eğitim kurumlarında öğretim ve yönetim faaliyetlerinin amacına ulaşmasına yardımcı olan faaliyetler olduğunu söyleyebiliriz. Rehberlik de öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde yer alan ve daha çok öğrencinin kişilik gelişimiyle ilgilenen bir hizmet alanıdır. Rehberliğin tanımı. Rehberliğin çok çeşitli tanımları yapılmıştır. Aşağıda bunlardan birkaçı örnek olarak verilmiştir. Rehberlik, gizil güçlerini ve niteliklerini anlaması ve bunların toplumsal gerekliliklerle ve fırsatlarla daha etkili biçimde ilişkilerini kurması, toplumsal ve moral değerlerle uyum halinde yaşaması için bireye eğitim ve yorumlama yoluyla yapılan sistematik ve profesyonel bir yardımdır. Matthews'un 1962, sayfa 141. Rehberlik, sorunlarını çözmesi ve içinde yaşadığı toplumun özgür ve sorumlu bir üyesi olabilmesi için bireye yardımcı olacak deneyimler kazandırma programıdır. Glanz, 1974, sayfa 39. Rehberlik, bireye kendini ve çevresini anlaması ve bu yolla gizil güçlerini kullanabilmesi için yapılan yardım sürecidir. Peters ve Scherzer, 1969, sayfa 35. Rehberlik, bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardım sürecidir. Scherzer ve Stone, 1971, sayfa 40. Yukarıdaki tanımları incelersek, rehberliğin bireyde gerçekleştirmeye çalıştığı amaçları şu şekilde özetleyebiliriz. 1. Kendini tanıması. 2. Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi. 3. Gizil güçlerini geliştirmesi. 4. Çevresine uyum yapması. Belirtilen bu amaçların ilk ikisi, bireyin kendisi ve çevresi hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi edinmesi gereğini vurgulamaktadır. Bireyin kendini tanımasıyla beden ve zihin yeteneklerini, hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetleri, psikolojik ihtiyaçlarını, hayattan neler beklediğini, tutum ve değerlerini tanıması kastedilmektedir. Kişinin kendini tanımasına yardımcı olmak rehberliğin birinci işlevidir. Bireye toplumda açık gelişme olanakları ve uyması gereken kurallar hakkında bilgi verme, rehberliğin bir diğer işlevidir. Rehberliğin bilgi verme işlevi olarak adlandırılan bu hizmeti, öğrenciyi yetenek ve ilgilerine uygun okullar, programlar ve meslekler hakkında aydınlatma, ona görgü ve disiplin kuralları hakkında bilgi verme gibi faaliyetleri kapsar. Rehberliğin en önemli işlevi, bireyin kendisi ve çevresi hakkında edindiği ilgileri özümlemesine ve doğru, sağlıklı tercihler yapabilen bir kişi olmasına yardımcı olmaktır. Bu da psikolojik danışma adı verilen ve bireysel ya da grupla yürütülen özel bir etkileşim yöntemi ile gerçekleştirilen bir hizmettir. Son yıllarda rehberliğin psikolojik danışma işlevi giderek artan bir önem kazanmış olup, neredeyse rehberlikten bağımsız bir hizmet alanı haline gelmiştir. Öğrencilere verilen psikolojik hizmetlerin adı başlangıçta sadece rehberlikken, daha sonra hizmetler rehberlik ve psikolojik danışma olarak anılmaya başlanmıştır. Psikolojik danışmanın bu tür yardım hizmetlerindeki rolünü daha fazla vurgulamak isteyen eğitim kurumları ya da yazarlar, psikolojik danışma terimini rehberliğin önüne almaktadırlar. Hatta son zamanlarda rehberlik sözcüğünün başlıktan kaldırılması bile önerilmektedir. Çünkü rehberlik kişiyi dışarıdan yönetmek gibi bugün artık istenmeyen bir anlamı çağrıştırmaktadır. Kribin 1955 sayfa 141. Rehberlik ve psikolojik danışma alanında başlangıçtan itibaren gerçekleşen gelişmeler göstermektedir ki, bireysel ilgi ve psikolojik etkileşim olmadan yapılan yardımlar pek etkili olamamaktadır. Rehberliğin bilgi verme hizmetlerinin bile tek yönlü bilgi aktarımı olmaktan çıkıp duygusal bir ilişki çerçevesinde yürütülmesi, bilgilerin benimsenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün rehberlik deyince daha çok kişiye bilgi verme hizmetleri anlaşılmakta, kişinin bu bilgilere karşı tutumunun tartışılması ve bilgilerin benlik tasarımına mal edilerek davranışı etkileyecek hale gelmesine yardım işi, psikolojik danışma hizmetlerine özgü sayılmaktadır. Bir okulda öğrenci kişilik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin fonksiyonlarını ve birbirleriyle ilişkilerini aşağıdaki örnekle açıklayabiliriz. Öğrencilerin sağlığını koruyucu ve geliştirici önlemleri almak, öğrenci kişilik hizmetlerinin işlevleri arasında yer alır. Bunun için okullarda sağlık kontrolü yapan doktor ve hemşire, yatılı okullarda revirler vardır. Yüksek öğretim kurumlarındaki sağlık, kültür ve spor daire başkanlıkları da öğrencilerin sağlığını korumak için kurulmuştur. Ancak öğrenciye bu olanakları tanıtmak rehberliğin görevidir. Ayrıca öğrencinin sağlığını korumak amacıyla iyi ve ucuz beslenme yöntemleri konusunda öğrenciyi aydınlatmak da rehberliğin bilgi verme görevleri arasında yer alır. Ancak bir öğrencinin şişmanlığından dolayı rahatsız olması halinde psikolojik danışma yardımına gerek vardır. Psikolojik danışma, öğrenciye beden kusurundan dolayı duyduğu küçüklük duygusunu yenebilmesi, eksik ve kusurlu yanlarını güzel ve iyi yanları gibi kabul edebilmesi, kusurunu düzeltebileceği bazı yöntemleri görebilmesi hususunda yardımcı olur. Özetle diyebiliriz ki, insan kendini geliştirme çabasını sürdürürken, önemli ya da önemsiz, bilinçli ya da farkında olmadan bir takım tercihler yapmakta, kararlar almaktadır. Kişilerin karar verirken daha çok bilinçli ve daha az gelişigüzel davranmasına, dış baskılardan ve iç çatışmalardan arınık olmasına yardımcı olmak rehberliğin en büyük amacıdır. Bireyin küçük ve önemsiz gibi görünen kararlarında bile mümkün olduğu kadar zengin ve doğru bilgiye dayanmasına, iç çatışmalarından haberli olmasına, göremediği seçenekleri görmesine ve giderek sorunlarını kendi başına çözebilen bir kişi haline gelmesine yardım etmek rehberliğin başlıca hedefini oluşturmaktadır. Buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra rehberliği şöyle tanımlayabiliriz. Rehberlik bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştiren bir kişi olarak gelişebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Burada birey sözcüğü ile rehberlik yardımından yararlanabilecek herkes kastedilmektedir. Bu kitapta okullardaki rehberlik hizmetleri konu olarak alındığına göre okula devam eden bütün öğrenciler kastedilmektedir. Ancak rehberlik hizmetleri okul dışındaki kurumlarda da verilebilir. Örneğin öğrenci kampları, halk eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri ve iş bulma kurumları bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca ruh sağlığı merkezleri psikolojik danışma hizmetlerinin verildiği kurumların başında gelmektedir. Tanımda yardım kavramıyla kastedilen, tavsiye vermek, akıl öğretmek, bireyi doğru olduğu varsayılan bir hareket tarzını benimsemeye ve uygulamaya zorlamak olmayıp, ona çeşitli seçenekleri tanıtmak ve en uygun olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesine çalışmaktır. İsabetsiz seçimlerin bilgisizlikten ve bir takım iç çatışmalardan kaynaklandığı düşünülürse, bireye yapılacak yardım her şeyden önce onu gerek kendisi gerekse çevre olanakları hakkında bilgi sahibi yapmakla gerçekleşebilecektir. Rehberliğin sözcük anlamı yol göstermektir. Ancak bu sözcük daha önce de değinildiği gibi bugünkü rehberlik anlayışımızla pek uyuşmamaktadır. Rehberlik yol göstermek değil, belki de yollar göstermektir. Yani rehberlik danışana belli bir yol gösterip o yolu izlemesini istemek değil, çeşitli yolların avantajlı ve dezavantajlı yönlerini tartışıp kendisine uygun olanı seçebilmede bireye yardımcı olmaktır. Rehberlik terimi hem bir anlayışa, bir yaklaşım biçimine hem de bir takım hizmetler bütününe işaret etmektedir. Bir örgüt olarak rehberlik aşağıda açıklanan servislerden oluşmaktadır. Rehberlik servisleri. Bir rehberlik örgütünde bulunan başlıca servis birimleri şunlardır. Bireyi, öğrenciyi tanıma. Bir kimseye yardımcı olabilmek için her şeyden önce onun neler istediğini, neler beklediğini ve neler yapabileceğini bilmek gerekir. Bir okul ortamında ortaya çıkabilecek sorunlar genellikle öğrenme süreciyle ilgili olduğundan, öğrencinin öğrenme gücünü, eğitime verdiği önemi ve çeşitli konulara karşı ilgisini bilmek gerekir. Ayrıca ana babası, öğretmenleri ve arkadaşları ile iyi bir iletişim kurabilme, geleceği planlayabilme gibi konularda yardımcı olabilmek, bireyin değerlerini ve çeşitli kişilik özelliklerini de bilmeyi gerektirir. Bireyi tanıma çalışmaları, gözlem, test gibi bireyi dıştan değerlendiren ve görüşme, psikolojik danışma, envanter, otobiyografi gibi onu kendi algıladığı şekliyle tanıtıcı tekniklerle elde edilen içten değerlendiren verilerin çözümlenmesi, sentezi ve sonuçların bireye iletilmesiyle ilgili işlemleri içerir. Birey hakkında toplanan bilgilerin dosyasına işlenmesi ve gizliliğini koruması da bu servisin işlevleri arasındadır. Bireyi tanıma çalışmalarının asıl amacı, bireyin kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Kuşkusuz danışmanların ve öğretmenlerin de bireyi yakından tanımaları gereklidir. Ama bu çalışmaların asıl amacı bireyin kendine ilişkin algı ve değerlendirmelerinin daha zengin ve gerçekçi hale gelmesine katkıda bulunmaktır. Bilgi verme. Rehberliğin bu işlevi öğrencileri kendilerini geliştirebilecekleri olanaklardan haberli kılmaktır. Eğitim kurumları, iş olanakları ve meslekler hakkında öğrencilere güncel ve doğru bilgi vermek yanında, disiplin ve görgü kuralları, cinsel gelişim, verimli çalışma yöntemleri gibi konularda onları aydınlatmak, bilgi verme servisinin işlevleri arasındadır. Bazı yazarlar, bireyi tanıma servisinin ölçme sonuçlarını bireye iletme hizmetini de bu kategoriye koymaktadırlar. Scherzer ve Stone, 1971.